Ayrı belli ki, yıkılan servet Ken Follett, sayfa 578. Az sonra polis tek başına seyahate çıkan 40 yaşlarında iyi giyimli birini arıyor olacaktı. Polisleri atlatmanın tek yolu yanında bir de arkadaşı olan yaşlı bir insan kılığına girmekti. Aslında en iyisi tekerlekli bir koltukla vapura binen sakat bir insan da olabilirdi. Ama bunun için suç ortaklığını kabul edecek biri gerekli ona. Böyle bir iş için kimi kullanabilirdi? Elçilik çalışmalarından hiçbirine, özellikle elçiliğinin geçersiz olduğu şu sırada güvenebileceğini sanmıyordu. Geriye tek Edward kalıyordu. Hill sokağına sür dedi arabacıya. Edward'ın Mayfair'de küçük bir evi vardı. Öteki plasterların aksine oturduğu evi kiralamıştı. 3 aylık kira tutarını da peşin ödediğinden şimdilik kimse dışarı atamazdı onu. Mickey'nin plaster bankasını mahvetmiş olmasına da, ailesini perişan duruma sokmuş olmasına da Edward'ın hiç aldırdığı yoktu. Her zamankinden daha çok onun kulu kölesi hissediyordu kendini. Plaster ailesinin kalan bireylerine gelince Mickey iflas olayından beri hiçbirini görmemişti. Edward üzerinde ipek puanlı sabahlık olduğu halde kapıyı açtı ve Mickey'i yatak odasına aldı. Odada şömine yanıyordu. Sabahın saat 11'iydi. Bir yandan prosunu tüttürüyor, bir yandan da viski içiyordu. Cildindeki kızartılar artık bütün yüzünü kaplamıştı. Mickey onu suç ortağı olarak kullanmanın yanlış olacağını, çünkü yüzündeki bu kızartılar hemen dikkati çekeceğini düşündü. Ama ince eleyip sık dokumanın zamanı değildi. Edward bu görevi üstlenirdi. Mickey, İngiltere'yi terk ediyorum dedi. Edward, öyle mi? Beni de beraber götür diyerek ağlamaya başladı. Mickey sevimsiz bir sesle, senin neyin var be dedi. Ben ölüyorum. Sessiz sakin bir yere gidip ben yok oluncaya kadar orada birlikte yaşayalım. Sen ölüyor falan değilsin aptal herif. Seninki sadece bir cilt hastalığı. Hayır, cilt hastalığı değil, frengi bu. Mickey dehşete kapıldı. Aman tanrım, ben de yakalanmış olabilir miyim? Bunda şaşılacak ne var? Vaktimizin çoğunu Nelly'nin orada geçirdik. Ama April'ın kızları güya temizlerdi hani. Orospu milleti temiz olur mu hiç? Mickey paniğe kapıldı. Eğer doktor bulmak için Londra'da daha fazla oyalanırsa ipin ucunda can verebilirdi. İngiltere'yi hemen bugün terk etmeliydi. Öyle ya, vapur yol üzerinde Lisbon'a da uğrardı. Birkaç gün kalıp doktora orada da görünebilirdi. En doğrusu buydu. Hastalığı hiç kapmamış da olabilirdi. Genelde Edward'dan daha sağlıklı sayılırdı. Cinsel ilişkiden sonra her zaman iyice yıkanırdı. Edward o konuda o kadar titiz değildi. Ülkeden kaçmaya çalışırken Edward'ın ona yardım edeceği falan yoktu. Zaten yanında hat safhada frengili biriyle Kordova'ya dönmek de istemezdi. Şimdi ona bir suç ortağı gerekti. Geriye tek bir insan kalıyordu, o da Augusta'ydı. Mickey ona Edward kadar güvenemezdi. Edward her zaman Mickey ne istediyse hemen yapmıştır. Augusta ise biraz başına buyruktu. Ne var ki Augusta onun son şansıydı. Mickey gitmeye hazırlandı. Edward yalvarır gibi ne olur beni bırakma dedi. Duygusallığın sırası değildi. Ölmek üzere olan birini yanıma alamam diyerek tersledi. Edward başını kaldırarak kötü kötü baktı. Eğer beni de götürmezsen. Ne olacakmış götürmezsem? Peter Middleton'ı da, Seth amcayı da, Solly Greenborn'u da senin öldürdüğünü polise haber veririm. Demek Augusta ihtiyar Seth'i öldürdüğünü anlatmıştı ona. Mickey uzun uzun Edward'a baktıktan sonra yüzü acınacak bir hal aldı. Mickey şu kadar yıldır nasıl dayanmışım şu adama diye düşündü. Ve birden onu arkasında tek başına bırakınca ne kadar mutlu olacağını aklına getirdi. Her şeyi anlat polise dedi. Tonio Silva'yı öldürdüğüm için zaten peşimdeler. Bir cinayetten değil, bu kez 4 cinayetten asarlar beni. Bunları söyledikten sonra hiç arkasına bakmadan dışarı çıktı. Kendini dışarı attıktan sonra Park Lane'de bir handsome arabaya atladı. Kensington Gore'a dedi arabacıya. Whitehaven evine. Yolda sağlık durumundan endişelenmeye başladı. Hiçbir hastalık belirtisi yoktu. Ne cildinde bir sorunu vardı ne de cinsel organında şüpheli şişlikler. Gene de emin olması için bir süre daha beklemesi gerekti. Edward'ın da canı cehennemeydi. Augusta'ya gelince bankanın iflasından bu yana onu hiç görmemişti. Acaba Mickey'e yardımcı olur muydu? Bu konuda ona da güvenemiyordu. Augusta'nın ona karşı duyduğu cinsel açlığını sürekli olarak bastırmaya çalıştığından haberi vardı. Yalnız kaldıkları o çok garip vaziyetteyken fiilen duygularına yenik düşmüştü. O günlerde Mickey de onu çok arzu ediyordu. O zamandan bu yana Mickey'nin ateşi azalmış ama Augusta'nınki daha da kızışmıştı. Böyle sandığı için ona birlikte kaçmalarını teklif edecekti. Augusta'nın kapısını uşağı değil üstü başı dökülen önlüklü bir kadın açtı. Koridordan geçerken her tarafın kirpas içinde olduğu dikkatini çekti. Augusta'nın sıkıntıda olduğunu görünce daha iyi ya dedi içinden. Böylece onun önerilerine daha kolayca boyun eğerdi. Bununla birlikte her zamanki o azametli edasıyla salona geldi. Üzerinde kol ağızları kuzu derisinden mor ipekli bir bluz ile belini sımsıkı saran daracık çok gösterişli siyah bir etek vardı. Bir zamanlar insanın soluğunu kesecek kadar güzel bir kadındı. Şimdi 58'indeydi ve hala çoğu erkeğin başını döndürebilirdi. Daha 16'sında bir delikanlıyken ona karşı duyduğu o dayanılmaz arzuyu hatırladı. Ama ondan hiç eser kalmamıştı. Gene de aynı duygular içindeymiş gibi gösterecekti kendini. Augusta ona elini uzatmadan soğuk bir edayla ''Ne işin var senin burada?'' dedi. ''Beni de ailemi de perişan ettin.''
''Benim niyetim şey,
babanın iç savaşı başlatacağından kesinlikle senin de haberin vardı.''
''Ama ben Kordova tahvillerinin bu savaş yüzünden değer kaybedeceğini bilemezdim ki.'' dedi. ''Sen bilebilir miydin?''
Augusta biraz duraladı. Belki o da bilemezdi. Yarası açıldığına göre onu biraz daha deşebilirdi.
''Bilseydim yapar mıydım bunları hiç? Sizi incitmektense kendimi öldürürdüm daha iyi.''
Bu söylediklerine Augusta'nın inanacağını sanıyordu.
Ama 2 milyon pound'ı elde edebilesin diye ortaklarını kandırması için Edward'ı ikna ettin dedi. ''Ben bankanın bundan zarar görmeyecek kadar çok parası olduğunu sanıyordum.''
Augusta bakışlarını öbür yana çevirerek ''Ben de'' dedi sakin bir sesle.
''Her neyse şimdi bunu tartışmanın sırası değil. Ben bugün İngiltere'yi terk ediyorum. Belki hiç dönmeyeceğim bir daha.''
Augusta birden korkulu gözlerle baktı ona. O da ona öyle bakmıştı. ''Neden?'' dedi Augusta. ''Bin dereden su getirmek için bir neden yoktu. Ateş edip bir adam öldürdüm. Polis peşimde.'' Augusta'nın soluğu kesilir gibi oldu. Mickey'nin elini tutarak ''Kimi?'' dedi.
''Antonio Silva'yı.'' Korktuğu kadar heyecanlanmıştı da yüzü biraz renklendi, gözleri parıldamaya başladı.
''Tonyo'yu mu? Ama neden?''
''Beni tehdit ediyordu. Bu gece Southampton'dan hareket edecek bir vapurda yer ayırttım kendime.''
''Bu kadar çabuk ha?''
''Başka seçeneğim yok.''
Üzgün bir sesle ''Demek benimle vedalaşmaya geldin?'' dedi.
''Hayır.''
Augusta başını kaldırarak ona baktı. Gözlerinde bir umut belirtisi var mıydı acaba? Mickey biraz duraladı, sonra ''Ne olursa olsun der gibi, senin de benimle gelmeni istiyorum.'' dedi. Augusta'nın gözleri fal taşı gibi açıldı, bir adım geriye gitti. Mickey elini sımsıkı tutarak ''İngiltere'den hem de bu kadar çabuk ayrılmam gerektiği şu anda, uzun zamandan beri kendi kendime kabul etmiş olduğum bir gerçeği dile getirmeliyim. Sanırım bunu sen de anlamışsındır, seni seviyorum Augusta.'' Rolünü oynarken bir yandan da Augusta'nın yüzüne bakıyordu. Tıpkı denizcilerin denizin sathını incelemeye çalıştıkları gibi. Augusta bir an şaşırmış gibi görünmeye çalıştıysa da bundan hemen vazgeçti. Önce mutlu bir tebessüm belirdi yüzünde. Sonra utanmış gibi yüzü kızardı. O anda Augusta'nın böyle bir öneriyi kabul ederse ne kaybedip ne kazanacağının hesabını yapıyormuş gibi geldi ona. Ama hala kararsız olduğunu görüyordu. Mickey elini korsesinin üzerine koyarak onu yavaşça kendine doğru çekti. Augusta hiç itiraz etmedi. Ama yüzünden hala ikircikli olduğu kolayca okunuyordu. Kafasını toparlayamamıştı daha. Yüzleri birbirlerine iyice yaklaştığında Augusta'nın göğüsleri paltosunun yakasına iyice dokunurken ''Sensiz yaşayamam Augusta'cığım'' dedi. Ona dokunurken Augusta'nın titrediğini hissedebiliyordu. Titrek bir sesle ''Ben senin annen yaşındayım.'' dedi.
Mickey Augusta'nın yüzüne dudaklarıyla dokunarak kulağına eğildi ve fısıldar gibi Ama değilsin dedi. Bugüne kadar karşılaştığım en dayanılmaz kadın sensin. Artık... Elini onun belinden kaldırarak göğüslerine doğru yaklaştırdı. Artık kendime hakim olamıyorum Augusta.
Neye hakim olamıyorsun dedi Augusta.
Mickey onu elde etmiş sayılırdı ama tam değil. Bu yüzden son kartını da oynamalıydı. Artık büyükelçi olmadığıma göre Rachel'dan boşanabilirim.
Sen neden söz ediyorsun?
Kulağına tekrar fısıldayarak benimle evlenir misin dedi.
Augusta evet deyince Mickey eğildi onu öptü.
Üçüncü kısım. Maisie'nin kadın hastanesindeki odasına bir hışımla giren April Tilsley elinde bir gazete.
Olanları duydun mu dedi.
Kıpkırmızı giysisinin üzerinde bir de tilki kürkü vardı. Maisie ayağa fırlayarak April ne var ne oldu dedi.
Mickey Miranda Tonio Silva'yı vurmuş.
Maisie Mickey'nin kim olduğunu biliyordu ama Tonio'yu birden çıkaramamıştı. Gençlik yıllarında Sully ile Hugh'un grubundan bir gençti ve çok iyi hatırlıyordu. O yıllarda kumarcının tekiydi. April ile ikili bahislerden elde ettiği paraları sürekli olarak kumarda kaybettiğini öğreninceye kadar da aralarında hoşça ilişkiler vardı.
Maisie dehşet içinde onu Mickey mi vurmuş dedi ölmüş mü?
Evet ölmüş akşam gazeteleri öyle yazıyor.
Acaba neden öldürmüş?
Onu söylemiyor gazeteler ama şey diyor. April duraladı. Sen otursana şöyle Maisie.
Neden? Anlatsana ne diyor?
Polisin onu 3 cinayetten daha sorgulamak istediğini yazıyor. Peter Middleton, Seth Plaster ve Solomon Greenburn.
Maisie yavaşça yerine oturdu. Sorry dedi bayılacakmış gibi oldu. Sully'yi Mickey mi öldürmüş yani? Ah zavallı Sully.
Gözlerini kapatarak yüzünü ellerinin arasına aldı. Sana biraz brandy vereyim dedi April. Yeri neresi?
Burada hiç brandy bulunmaz dedi Maisie. Kendine hakim olmaya çalışıyordu. Bana şu gazeteyi göstersene dedi.
April gazeteyi ona uzattı. Maisie ilk paragrafı okudu. Polisin Antonio Silva'yı öldürdüğü zannıyla sorgulamak üzere Cordova Büyükelçisi Miguel Miranda'nın peşinde olduğunu yazıyordu.
Zavallı Tonio dedi April. Karşısında bacaklarımı ayırdım. En tatlı erkeklerden biri de oydu.
Maisie gazeteyi okumaya devam etti. Polis ayrıca 1866'da Winfield Okulu'nda Peter Middleton'ın, 1873'te Plaster Bankası Genel Müdürü Seth Plaster'ın ve 1879 Temmuz'unda Piccadilly'deki yan sokaklardan birinde hızla ilerleyen bir arabanın altına itilen Solomon Greenburn'un ölümleriyle ilgili olarak da Miranda'yı sorgulamak istiyordu.
Ve Seth Plaster, bu Hugh'un Seth amcası değil mi?
Maisie öfke içinde bu adam bu insanları neden öldürmüş olabilir?
April senin bu merak ettiğin şeyden gazeteler hiç söz etmiyor dedi.
Üçüncü paragrafı okuyunca Maisie bir kez daha sarsıldı. Olayın geçtiği yer Kuzeydoğu Londra'ydı. Walthamstow yakınlarında Chingford adlı bir köyde. Maisie'nin kalbi duracakmış gibi oldu.
Chingford dedi soluğu kesilmiş gibi. Ben buranın adını ilk işitiyorum. Hugh'un oturduğu yer. Hugh Plaster'ın mı? Sen hala ona tutkun musun kız?
Görmüyor musun? Bu olaya kesinlikle o da karışmış olmalı. Bu bir rastlantı olamaz.
Aman tanrım, umarım ona bir şey olmamıştır.
Ona bir şey olsa gazeteler yazmaz mıydı?
Olay daha birkaç saat önce cereyan etmiş. Henüz öğrenmemiş olabilirler.
Buna daha fazla dayanamayacaktı. Ayağa kalktı.
Ona bir şey olup olmadığını öğrenmeliyim dedi.
Nasıl öğreneceksin?
Şapkasını başına geçirip bir iğneyle tutturdu. Ben evine gideceğim.
Bu karısının hiç hoşuna gitmeyecek ama.
Bırak şu paskodniyak kadını.
April güldü. Ne demek o?
Bok böceği demek.
Maisie paltosunu üzerine geçirdi. April da kalktı. Arabam dışarıda dedi. Seni tren istasyonuna kadar götüreyim. Arabaya binince her ikisinin de Chingford trenine hangi istasyondan binileceğini bilmediklerini hatırladılar. Neyse ki Nelly'nin genel evinde kapıcı olarak da çalışan araba sürücüsü Liverpool sokağına gitmeleri gerektiğini söyledi. İstasyona varınca April baştan savar gibi April'a teşekkür ettikten sonra koşarak istasyona girdi. İstasyonu Noel gezisine çıkanlarla banliyödeki evlerine alışverişten dönenler hınca hınç doldurmuştu. Her tarafı duman ve kir kaplamıştı. Birbirlerini karşılayan ya da veda edenlerin çıkardığı sesler, buharlı lokomotiflerin gürültüsüyle vagonların fren gıcırtılarını bastırıyordu. Maisie, çocuklar, atlar ve de köpekleriyle yüzleri kömürden kararmış makinist ve ateşçilerden, evlerine erken dönmeye çalışan melon şapkalı memurlarla, kucaklarında bir sürü paket taşıyan kadınların oluşturduğu kalabalığı yararak kendine yol açmaya çalışıyordu. Trenin kalkmasına daha 15 dakika vardı. Platformda gözyaşları içinde birbirlerine veda etmeye çalışan iki sevgiliyi kıskanarak seyretti. Tren bir süre istasyonda durarak Woodford'un karla kaplı tarlaları, Walthamstow banliyöleriyle Bethnal Green'in fukara mahalleleri arasından oflayıp puflayarak yol aldı. Tren bir atlı arabadan iki kat daha hızlı gidiyor idiyse de Hugh merak ettiği için sürekli olarak tırnaklarını yiyen Maisie'ye çok yavaş gidiyormuş gibi geldi. Chingford da trenden inince polis tarafından durduruldu ve bekleme salonuna götürüldü. Bir dedektif o sabah olayın cereyan ettiği yerde bulunup bulunmadığını sordu. Belli ki cinayet için görgü tanığı arıyorlardı. Daha önce hiç Chingford'a gelmişliği olmadığını söyledi ve birden olayda Antonio Silva'dan başka yaralanan var mı diye sordu. Dedektif o gürültü patırtı sırasında iki kişi de hafif yaralanmış dedi. Bay Silva'yı tanıyan bir arkadaşımı merak ediyorum da adı Hugh Plaster. Bay Plaster saldırganla kapışmış ve o sırada başından bir darbe yemiş dedi adam ama aldığı yaralar pek ciddi değil. ''Tanrı'ya şükürler'' dedi Maisie. ''Onun evini bana tarif edebilir misiniz?'' Dedektif ona evi tarif etti. ''Bay Plaster bugün sabahtan beri Scotland Yard'daydı. Evine dönüp dönmediğini bilmiyorum'' dedi. Hugh'un iyi olduğunu öğrendikten sonra Maisie hemen Londra'ya dönüp dönmemek konusunda bir karar veremedi. Dönse şu Nora denen iğrenç kadınla karşılaşmamış da olurdu. Ama Hugh'u görmek onu çok mutlu edecekti. 5-6 santim kalınlığındaki karlara bata çıka Hugh'un evine doğru yürümeye koyuldu. Bahçelerine daha hiçbir şey ekilmemiş ucuz evlerin arasındaki sokaktan aşağıya doğru yürürken Chingford, Kensington'ın yanında ne kadar da berbat bir yer dediği içinden. Maisie'ye göre buralara düşmek Hugh'u pek ırgalamamıştır ama aynı şeyi Nora için söylemek zordu. O fahişe Hugh'le parası için evlenmiştir. Yeniden fukaralığı tatmak hiç hoşuna gitmeyecektir. Hugh'un evinin kapısını çalarken içeriden bir çocuk ağıtı işitti. Kapıyı 13 yaşlarında bir oğlan açtı. ''Sen Toby'sin değil mi?'' dedi Maisie. ''Babanı görmeye geldim. Benim adım Bayan Greenborn.'' Oğlan nazik bir sesle ''Maalesef babam evde yok.'' dedi. ''Ne zaman döner acaba biliyor musun?'' ''Hayır bilmiyorum.'' Maisie bozuldu, Hugh'u göreceğini umuyordu. Üzgün bir sesle, ''Gazetelerden olayı öğrendiğimi ve sağlık durumunu öğrenmek için onu görmeye geldiğimi söylersiniz artık.'' dedi. ''Peki efendim, söylerim.'' Söylenecek başka bir şey yoktu. Şimdi istasyona dönüp Londra'ya gidecek ilk treni bekleyebilirdi. Düş kırıklığı içinde dönüp gitmek üzereydi. Hiç değilse Nora ile dalaşmaktan kurtulmuş oldu. Ama oğlanın yüzünde bir tuhaflık vardı. Sanki bir şeyden korkmuş gibiydi. Birden geriye dönerek, ''Annen evde mi?'' dedi. ''Hayır, maalesef evde değil.'' Tuhaftı. Hugh'un bir dadı tutacak kadar parası yoktu. Maisie bu işte bir terslik var diye düşündü. ''Sizlerin bir bakıcınız olmalı, onunla konuşabilir miyim?'' dedi. Oğlan biraz duraladıktan sonra, ''Gerçekte ben ve kardeşlerimden başka kimse yok burada.'' dedi. Demek Maisie kuşkulanmakta haklıymış. Neler oluyordu böyle? Üç tane küçük oğlan nasıl oluyor da yapayalnız bırakılabiliyordu böyle? Nora Plaster tarafından yakalanmaktan çekindiği için müdahale etmekte zorlanır gibi oldu. Öte yandan da Hugh'un çocuklarını kendi başlarına bırakıp Nora bir yerlere gitmiş olamazdı. ''Ben babanızın ve annenizin eski bir arkadaşıyım.'' dedi. ''Tobio, ben sizi Dottie halanın düğününde gördüm.'' ''Ha evet, şey girebilir miyim?'' Maisie içeri girdi, ağlayan çocuğun sesini izleyerek evin arkasındaki mutfağa kadar yürüdü. 4 yaşlarında bir çocuk yerde avazı çıktığı kadar bağırıyordu. 6 yaşında olanın da mutfak masasının üzerinde sanki dokunsan ağlayacakmış gibi bir hali vardı. En küçük olanını yerden kaldırdı. Adının Solomon olduğunu biliyordu. Solly Greenborn'un adını koymuşlardı ama onu kısaca Sol diye çağırırlardı. ''Haydi ağlama artık.'' diye mırıldandı. ''Neyin var senin?'' ''Çocuk ben annemi isterim.'' diyerek yeniden ağlamaya başladı. Maisie çocuğu kucağında sallayarak ''Şşş!'' yaptı. Giysisinin nemlendiğini fark edince çocukcağızın altına yaptığını anladı. Şöyle bir etrafa bakınınca içerisinin darmadağınık olduğunu gördü. Masanın üzerinde ekmek kırıntılarıyla süt artıkları vardı. Kirli tabaklar musluğun orada olduğu gibi duruyordu. Yerler çamur içindeydi. İçerisi soğuktu da ocaktaki ateş çoktan sönmüştü. Çocuklar terk edilmiş gibiydi sanki. Toby'ye dönerek neler oluyor burada dedi. Yemeklerini verdim dedi Toby. Tereyağlı ekmek hazırlamıştım. Biraz da salam kestim. Çay yapmaya çalıştım ama çaydanlığı tutarken elim yandı. Gözü pek görünmeye çalışıyordu ama dokunsan ağlayacak haldeydi. Babamın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum dedi Maisie. Bebek annesini sorup duruyor, ortanca olan babasını istiyordu. Maisie bunu hemen fark etmişti. Peki anneniz ne oldu dedi. Toby şöminenin üzerinden bir zarf alarak Maisie'ye uzattı. Zarfın üzerinde sadece Hugh yazılıydı. Zarf kapalı değil dedi Toby, ben okudum. Maisie zarfı açtı, içinden küçücük bir kağıt çıktı. Kağıdın üzerine koca koca büyük harflerle öfkeli biri tek bir sözcük yazmıştı. Allah'a ısmarladık. Maisie dehşet içinde kaldı. Bir anne nasıl olur da üç küçük çocuğunu kendi haline bırakıp çekip gidebiliyordu böyle. Nora bu çocukları birer birer doğurmuş, sonra da onları bebekken bağrına basmıştı. Southwark Kadın Hastanesi'ndeki anneleri aklına getirdi. Onlardan birine Chingford'da üç yatak odalı bir ev vermiş olsalar kendilerini cennette sanırlardı. Şimdilik böyle şeyleri düşünmek istemiyordu. ''Babanız bu gece dönecektir, bundan eminim.'' dedi. Bir yandan da bu dediği doğru çıksın diye dua ediyordu. Kucağında tuttuğu 4 yaşındakine hitaben ''Ama evin içini böyle pislik içinde görmesini istemeyiz, öyle değil mi?'' dedi. Sol ciddi ciddi başını sallayarak Maisie'yi onayladı. ''Şimdi tabakları yıkayıp mutfağı temizleyeceğiz, sonra da ateş yakıp yemek pişireceğiz.'' 6 yaşındaki ortancaya bakarak ''Ne diyorsun Samuel? Fena fikir değil, öyle değil mi?'' Samuel başını sallayarak Maisie'yi onayladı ve hemen işe koyulmak ister gibi ''Ben tereyağlı ekmeği çok severim.'' dedi. ''Haydi bakalım, herkes iş başına.'' Toby'nin hala içi rahat etmemişti. ''Babam ne zaman eve döner dersiniz?'' dedi. Maisie açık açık ''Hiç bilemiyorum.'' dedi. Yalan söylemenin bir anlamı yoktu. Çocuklar her şeyi bilirdi. ''Ne diyeceğim bak, baban dönünceye kadar sen yukarıda kalabilirsin. Ne kadar geç kalırsa kalsın gene de beklersin onu, nasıl?'' Oğlan bir aydır rahatlamıştı şimdi. Peki dedi. Öyleyse şimdi başlayalım. Toby, en güçlü olan sensin. Bir kova kömür çıkarabilirsin. Samuel, senin de verilen bir işi çok iyi yapacağından eminim. Eline temiz bir bez alıp mutfak masasını bir güzel silebilirsin. Sol, sen de yerleri süpürebilirsin. Sen en küçüksün çünkü. Yere en yakın olanımız sensin. Haydi çocuklar, başlayalım. 52. ayrımın sonu. Sayfa 590.